Ustan ve Ben, Elif Şafak. 7. Ayrım. Kız temkini elden bırakmadan birkaç adım yaklaştı. Parmakları filin kalın, kırışık derisine dokunup çekildi. Yeniden denedi, bu sefer daha cesurca. Bu arada Cihan onu seyretme fırsatı buldu. Boynundaki kolyeyi gördü. 7 iri, inci dizili. Kim bilir ne kıymetliydi. Ah, yürütmenin bir yolunu bulabilseydi. Derken kızın ellerine kaydı bakışları. Nasıl da narin ve nazenindiler. Kah göğsüne götürüyor, kah birbirine kavuşturuyordu. O an Cihan'a öyle geldi ki kelimelerin ve kisvelerin altında o da kendisi gibi yalnızdı bu koskoca sarayda. Bu his olmasa hayatta cesaret edemezdi ağzını açmaya, açıp da şunları söylemeye. İnsanlar hayvanlardan beyhude korkar. İnsan zalimdir, halbuki hayvan değil. Ne timsah ne aslan, hiçbiri bizler kadar vahşi değil. Amma laf ettin dedi Mihrimah. Bunlar yırtıcı mahluklar. Ondan kafeste dururlar zar. Bir lokmada yutarlar bizi. İzzetli sultanım, buraya geldim geleli hiçbir hayvanın karnı tokken birine saldırdığını işitmedim. Biz onlara karışmazsak onlar da bize dokunmaz. Ama insan öyle mi? İster aç olsun, ister olmasın fenalık etmiyor mu? Demem o ki, karnı tok bir aslanın yanında mı daha rahat uyursunuz, yoksa karnı tok bir yabancının yanında mı? Bu sözler üzerine aniden durup döndü, oğlanı inceledi Mihrimah. Neyse ki Cihan aynı anda eğmişti başını, kesişmedi bakışları. Pek tuhaf çocuksun sen, kaç yaşındasın? 12'yi geçmiş olmam gerek efendim. Ben senden bir yaş büyüğüm, senden âlâ bilirim. Elinden olmadan gülümsedi Cihan, yaşlarını mukayese etmişti. Aralarında bir denklik varmış yahut olabilirmiş gibi. Hani bir sarayın ta zirvesinde, beriki ta dibinde değildi sanki. İsmin ne senin diye sordu Mihrimah. Oğlan kıpkırmızı oldu. Adını söylemek zor geldi bir an. Filinki Çota, benimki Cihan efendim. Ama anam derdi ki, ne derdi? Nedendir açılıvermemiz birdenbire hiç tanımadığımız bir insana? Nedendir dile getirmemiz daha evvel kimselere söyleyemediklerimizi, başkasına değil de tek ona, kalbimizi gümüş tepsi içinde ikram edercesine bir yabancıya göstermemize sebep nedir? Nice sonra bunları kendine soracaktı ama o anda düşünmeden atıldı. Anam bana Sümbül oğlum diye seslenirdi. Mihrimah güldü. Amma garip isim. Ciddileşti güzel yüzü. Neden böyle derdi peki? Doğduğumda bir acayip renkmiş gözlerim. Mavi desem değil, kara desem değil. Eflatunmuş. Anam gebeyken mor bir çiçek koklamış. Ondan oldu derdi. Sümbül oğlan dedi Mihrimah usulca, sevecen bir tınıyla. Tam o anda bir ses duyuldu. Sultanım, ah melek sultanım, sizi arıyorum. Bakmadığım yer kalmadı vallahi, ayaklarıma kara sular indi. Gitmemiz gerek, geç oldu. Bir kadın belirdi, kısa boylu, tıknaz, suratı cetvelle çizilmişçesine köşeli ve yayvan. Cihan'ı bir kez olsun bakmadı, doğrudan Mihrimah'a yöneldi. Bu evrende ondan başkası yoktu adeta. Ne güller ne hayvanlar, bahçe boştu sanki. Aynı anda hem şekeriz hem sert bir sesle ekledi. Buralara tek başına gelmemeliydiniz. Doğru olmaz nevnihalim. Beyaz fili görmek istedim dedi Mihrimah yaramaz bir edayla. Sonra Cihan'a seslendi ondan yana dönmeden. Bu benim dadım Hesna Hatun. Dada derim ona. Hep böyle endişelenir benim için. Endişelenmez mi insan? Sevdiğin inci tanesi dünya nursuz olunca dedi kadın. Mihrimah güldü. Dadım hayvanları sevmez ama birini çok sever dedi. Kedisi Kakule bir tanedir. Değil mi dada? Aralarında bir bakış gitti geldi. Sıcak, yumuşak, esrarengiz. Mihrimah birden ciddileşti. Validen beni mi sordu yoksa? Sordu ya, sormaz mı dedi Hesna Hatun. Hamamda olduğunuzu, hemen çıkacağınızı söyledim. Ah bir tanesin dada, her zaman kurtarırsın beni. Sen olmasan ne yapardım vallahi bilmem dedi Mihrimah. Elini kaldırdı. Hayali bir mendil sallarcasına, Allah'a emanet ol Çota. Belki gene gelirim seni görmeye. Böylece fille vedalaşarak ama Cihan'a tek kelime bile etmeden salına salına uzaklaştı prenses. O önde, dadısı 7 adım arkada, ahenkle yürüyerek gözden kayboldular. Arkalarından baktı baktı oğlan, sudan çıkmış balık gibi, ağlamaktan bitap düşmüş bebek gibi, takatten kesilmiş rüzgar gibi bir an kim olduğunu, ne yaptığını unutarak. Zihninde cevapsız sorular, genzinde yepyeni bir raiha ve göğsünde nedenini bir türlü anlayamadığı bir ağırlık hissiyle kala kaldı oracıkta. Bir daha hiç gelmez sanmıştı ama geldi, hem de bir değil defalarca. Yanında fil için atıştırmalık getirdi. Elma, armut gibi sıradan meyveler değil, incelikli lezzetler, kaymaklı hurma tatlıları, ballı bademle doldurulmuş yemişler. Mihrimah ne vakit saraydan ve saraylılardan bunu alsa, soluğu beyaz filin yanında alıyordu. Belki de merak ediyordu böylesine heybetli ve heyula bir hayvanın nasıl bu kadar yumuşak ve uysal olabildiğini. Fil de hayvanat bahçesinin sultanıydı bir bakıma. Halbuki onun babasından ne kadar farklıydı mizacı. Belli bir nizamı yoktu ziyaretlerinin. Bazen haftalarca görünmezdi. Cihanın içine bir kurt düşerdi. Ne olmuştu, nerelerdeydi? Bir derdi mi vardı acaba? Yoksa pek mi bahtiyardı da yolunu gözleyenleri unutmuştu? Cihan kimselere açamazdı aklını kemiren sualleri. Derken pat diye çıka gelirdi Mihrimah. Hem de peş peşe 7 gün boyunca. Her seferinde Esna Hatun olurdu yanı başında ve her seferinde hoşnutsuzluğunu belli ederdi kadın. Böyle asil bir prensesin nasıl olup da alelade bir hayvanla ilgilendiğini anlayamıyordu besbelli. Mihrimah'ın filet düşkünlüğü tasvip etmese de ağzı sıkıydı. Bu ziyaretlerden kimselere bahsetmiyor, her daim veli nimetini kolluyordu. Bir kış böyle geçti. Ardından bahar ve yakıcı bir yaz. Cihan çaldıklarını zulasında biriktiriyordu. Gümüş bir tesbih, bahçelerin bakımından sorumlu bostancıbaşının. 8 akçe, kilercibaşından yürütülmüş. Birer kutu badem ve fıstık. Gene kilercibaşından, maalesef adama yakalanmıştı. Altın bir yüzük. Hayvanat bahçesini ziyaret eden elçilerden birine ait. Ufak tefek şeylerdi. Hala sultanın mücevherlerine ulaşmanın bir yolunu bulamamıştı. Doğrusu günler geçip buranın düzenine alıştıkça giderek daha az kafa yarar olmuştu yapacağı hırsızlıkları tasarlamaya. Kaptan Garrett'tan ses seda çıkmamıştı. Gerçi hala rüyalarına giriyordu o korkunç suratıyla. Gölgelerin arasından sıyrılan bir yaratık gibi. Adamın neden gelmediğini bilmiyordu Cihan. Uzun deniz seyahatlerinden birine çıkmış olmalıydı. Her neresi ise gittiği yer keşke hiç dönmeseydi. Tüm bu zaman zarfında prenses ile filbaz arasında sarf edilen kelimelerin neredeyse tamamı file dairdi. Hayvanın ağırlığı, uzunluğu, gıdası, huyları. Dolayısıyla bir gün üstelik durup dururken Mihrimah kendisinden geçmişini anlatmasını istediğinde şaşırdı Cihan. Emin olmak için sordu. Filin hikayesini mi dinlemek ister sultanım? Yok, seninkini. Mahluktan ayrı neyim var benim? Öyleyse ikinizi birden anlat. Dediğine göre Hindistan'daki hayatlarını, buraya nasıl vardıklarını, başlarından geçen maceraları öğrenmek istiyordu. Ertesi gün Mihrimah tekrar geldiğinde Cihan hazırlıklıydı, anlatacaktı. Prenses bir leylağın altında filbaz yerde 2 büklüm, prenses bakışlarını oğlandan ayırmadan, oğlan ona bir kez olsun bakmaya cesaret edemeden, hem bu kadar yakın hem böylesine ayrık. Saçının kokusunu duyabiliyordu Cihan gözlerini kapadığında. Hani elini uzatsa dokunabilirdi. Aralarında kapanmaz mesafeler yoktu sanki. Her şey sadece şu anda ve buradaydı. Dünyanın bir kalbi varsa eğer Cihan emindi o ağacın altında attığında. Filbaz'ın prensesi anlattığı hikaye. Bir zamanlar Hint diyarında bir oğlan vardı. Tam takır bir kulübeydi yaşadığı yer. Şah Humayun'un sarayına uzanan yolun kenarına iliştirilmiş, iğreti ve çarpık. Gidip gelen muhafız alaylarını izleyerek büyümüştü çocuk. Cihan 5 kız kardeşi, anası ve üvey babası, ki aynı zamanda amcasıydı, aynı dam altındaydı. Meraklı ve mahirdi oğlan. Habire bir şeyler yapmayı severdi. Durmadan resmederdi. Çamur, tahta, taş, tezek yahut çalı çırpı. Eline ne geçerse parmakları başlardı dizmeye, eklemeye, cansız cisimlerden yeni şekiller yaratmaya. Bir keresinde annesi için bahçede kocaman bir fırın yapmıştı. Nasıl da mutlu olmuştu kadıncağız. Daha evvel kullandıklarının aksine kara dumanlar yükselmiyordu bundan. Gün boyu ekmek pişirebilirdi öksürüp aksırmadan. Öyle sevinmişti oğlunun hediyesine. Cihan 6 yaşına bastığında babası, zira bir babası vardı vaktiyle, sırra kadem basmıştı. Ne zaman annesine nerede olduğunu sorsa hep aynı cevabı verirdi kadın. Uzaklara gitti. Gemiyle mi diye sorardı Cihan. Kocaman kadırgayla derdi annesi. Karun kadar zengin bir hükümdarın memleketine. Öylesine müreffehti ki gittiği diyar dilenci görmemişlerdi hayatlarında. Taş yerine külçe altın kullanırlardı yapılarında. Örümcek ağından yapılmışçasına incecikti annesinin ördüğü yalanlar. İplik iplik. Bir başka çocuk olsa hemen anlardı kadının doğru söylemediğini. Ama Cihan hep kandı. Babasının gemiyle asude bir ülkeye gittiğine ve bir gün oradan döneceğine inandı. Anası amcasıyla evlendirildiğinde direndi. Çaresiz bir öfkeyle seyretti amcasının gidip babasının köşesine kurulmasını. Babasının kenevir yapraklarını çiğnemesini. Babasının yatağında yatmasını ve gene de bir kez olsun minnet duymayışını. Cihan'ın anası ne yaparsa yapsın adamı memnun edemiyordu. Sanki yaktığı ateş yeterince sıcak değildi. Isıttığı süt çürüktü. Pişirdiği puriler toprak tadındaydı ve her gece sunduğu vücudun ne faydası vardı madem ki hala ona bir evlat doğuramamıştı. Şikayet, gıybet ve küfür etmekten arta kalan zamanlarında savaş filleri yetiştirirdi amcası. Bu heybetli lakin munis hayvanlara saldırıp öldürmeyi öğretirdi. Sadece birkaç fil onlarla kalırdı. Hastalar, acemiler ve gebeler. Gerisi ormandaydı. Terbiye etmek için ara sıra getirilirlerdi. Yoksa hiç kimse bir ordu fili senelerce doyurmayı göze alamazdı. Şahın bile gücü yetmezdi. Cihan'ın anası ve kız kardeşleri işlere yardım eder, Cihan ise her türlü yardımdan uzak dururdu. Üvey babasına olan nefreti öyle derindi ki ne adamı görecek gözü vardı ne de fillerini. Bir tanesi hariç, Pakize. Hamileydi Pakize. Gebeliğinin 1000. gününe varmış, hala doğum yapmamıştı. 3 kış geride kalmış, gene bahar gelmişti. Yolun aşağısındaki ağaç gülücükler açmış, bayırlar yaban çiçekleriyle örtülmüş, yılanlar uykularından uyanmıştı. Ama bebek fil hala doğmamıştı. Pakize öylesine şişmanlamıştı ki hareket edemiyordu. Göz kapaklarına binen ağırlık mı daha büyüktü yoksa kalbine çöreklenen mi? Bilemeden sabahtan akşama bir ağacın altında duruyordu. Her sabah Pakize'ye bir kova su, bir sepet dolusu kök, ağaç kabuğu ve ot getirirdi. Elini onun buruşuk derisinin üstüne koyardı. Kim bilir belki de bugün doğurursun, ha? Pakize ağır ve gönülsüzce de olsa başını kaldırırdı. Cihan'a kâfi gelirdi bu hareket. Filin yorgunluğuna rağmen onunla aynı ümidi taşıdığını anlardı. Derken güneş kat ederdi semayı. Ufuk kızıl çizgilere boyanır, bir gün daha sona ererdi. Yağmur mevsiminden evvelki haftalardı. Hava boğucu, rutubet fazlaydı. Acaba yavruya ana rahminde bir şey mi oldu diye şüpheleniyordu Cihan. Hatta bazen Pakize'nin hazımsızlık çektiğini, şişkin karnının içinde boşluktan başka bir şey olmadığını düşünüyordu. Fakat ne vakit kulağını onun yerlere kadar sarkan karnına dayasa bir kalp atışı duyuyordu. Ürkek ama istikrarlı. Ufaklık oradaydı. Kim bilir neden işi ağırdan alıyor, bekliyor, saklanıyordu. Bu arada Pakize tuhaf şeylere aşerer olmuştu. İştahla çamurları yalıyor, kil görünce ağzını şapırdatıyor, tezekleri bütün bütün yutuyordu. Duvarlara sürülen kireç tabakalarını çiğnemeye kalkıyor, bu yüzden Cihan'ın amcasından habire kamçı yiyordu. Pakize'nin sülalesi gün aşırı ziyaretine geliyordu. Ormandan çıkıp tozlu patikalarda ilerleyerek adımlarını sadece kendilerinin duyabildiği bir ezgiye uydurarak tek sıra halinde yürüyorlardı. Vardıklarında erkekler kenarda beklerken dişiler kadim dillerinde sesleniyordu. Avlunun içinde Pakize kulaklarını açıp dinliyordu. Bazen cevap veriyor, endişeye mahal olmadığını söylüyordu, bazen kıpırtısız duruyordu. Ya umutsuzluktan uyuştuğu ya da sevgiden yatıştığı için. Bilemiyordu Cihan. Pakize'nin hamileliği ilerledikçe şöhreti yayılıyordu. Hindistan'ın dört bucağından insanlar geliyordu mucizeyi görmeye. Hindusu, Müslümanı, Sihi, Hristiyanı ile kaynıyordu kulübe. Çiçeklerden çelenkler getiriyorlardı, mumlar, tütsüler yakıyor, türküler çığırıyorlardı. Bu yavruda keramet olmalı diyorlardı. Ağaç dallarına çaput bağlıyor, inandıkları Tanrı'ya yakarıyor, kendi dualarının diğerlerinkinden daha değerli olduğuna inanıyorlardı. Ziyaretçiler gitmeden evvel muhakkak Pakize'ye dokunur, muratları olana kadar ellerini yıkamamaya yemin ederlerdi. Aralarındaki kim münasebetsizler zavallı filin kuyruğundan birkaç tel koparmaya kalkardı. Cihan'ın gözü daima böylelerin üstündeydi. Bazen şifacılar zuhur ederdi kapılarında, kimi bir yardımı dokunur diye, kimi meraktan. Bunlardan biri Siril Zişan'dı. Marsık tenli, sıskaca bir adamdı. İçlerindeki hayatı hissetmek için ağaçları, taşları, kayaları kucaklamak gibi garip bir huyu vardı. Evvelki sene gün batımını bağrına basmaya çalışırken dengesini kaybedip bir yerden tepe taklak yuvarlanmıştı. 40 gün kalkamamıştı döşekten. Ne bir lakırdı etmişti ne de hala düşüyormuş gibi sinirle oynayan göz kapakları dışında herhangi bir uzvunu kıpırdatabilmişti. Karısı artık yasını tutmaya başlamıştı ki 41. günün sabahı aniden ayağa kalkmıştı. Ondan beri aklı salıncak gibi gidip gelirdi. Kazanın neticesi hususunda rivayet muhtelifti. Kimileri bu vakanın Zişan'ı daha evvel hiçbir faninin varamadığı bir mertebeye terfi ettirdiğine inanıyordu, kimileri ise aklını hepten kaybettiğine. Öyle ya da böyle, buradaydı Zişan. Gözlerini kapatıp kulağını Pakize'nin karnına dayadı. Düştüğü uçurumun dibinden geliyormuşçasına boğuk bir sesle dedi ki, ''Bebek fil bizi dinler.'' Cihan'ın gözleri parladı. Bizi işte biliyor mu? İşitir elbet. Şayet bağırır söversen, küfreder kızarsan hiç çıkmaz oradan, benden söylemesi. Cihan'ın suratı gölgelendi. Hanelerinde bağırış çağırış ve dayak eksik olmazdı ki, besbelli amcası olacak herif yüzünden doğamıyordu yavru fil. Bakalım kız mı oğlan mı? Zişan yüzüğünü çıkarıp bir ipe bağladı. Eğer ip düz çizgide hareket ederse bebek erkek. Daireler çizerse dişi demek. Yüzük Pakize'nin karnına yaklaşınca Cihan sevinçle haykırdı erkek. Hadi bana eyvallah dedi Zişan asasını alarak. Cihan peşinden fırladı. Yaşlı adama yardım etmek için koluna girdi. Aferin sana dedi Zişan. İsmin ne bakayım senin? Endişeyle baktı Cihan. Anasına kaç kez anlatmıştı. Zişan'ın onun doğumunda hazır bulunduğunu, ismi konurken orada olduğunu ve geçirdiği her hastalıkta yardım ettiğini. Yılan soktuğunda onu hayata döndüren Zişan'dan başkası değildi. Nasıl unutmuş olabilirdi ismini? Belki de dedikoducular haklıydı. Adamcağız keçileri kaçırmıştı. Yine de hürmetle cevap verdi. Cihan efendim. Şifacı kuru bir dal parçasını andıran parmağını salladı. Bak evlat dedi. Bu yavru başka fillere benzemiyor. Garip bir mahluk bu. Nasıl? Vallahi çok akıllı, pek duygulu, doğmak istemiyor. Sen teskin et. Bir şey olmaz. Gel hadi de. Burası o kadar kötü bir yer değil de. Bak o vakit nasıl geliyor. Sev onu, göreceksin, seni hiç terk etmeyecek. Böyle dedi ve ikisinin arasında gizli bir akit varmışçasına göz kırptı Cihan'a yürüyüp gitmeden evvel. O öğlen bir yandan semanın yağmuru hazırlanmasını seyredip bir yandan Zişan'ın laflarını düşünüyordu oğlan. Bu alemin doğmaya değer olduğuna yavruyu nasıl ikna edecekti? Fil lisanı konuşamıyordu ki. Hoş konuşsa bile ne diyecekti? Şu duvarların arkasındaki hayata dair ne biliyordu? Hiçbir şey. Uzaklarda şimşek çaktı. Cihan ardından kopacak gök gürültüsüne kulak kabarttı. İşte tam da bir şeylerin olmasını beklediği o arada aklına bir fikir geldi. Dünyayı tanımadığı doğruydu ama korkmanın ne demek olduğunu biliyordu. Ufak bir çocukken ürktüğü vakit anasının ta dizlerine kadar inen saçlarının altına saklanırdı. Orası iyi gelirdi ruhuna, sakinleşirdi o zaman. 7. ayrımın sonu sayfa 68, devamı 8. ayrımda.